Hizmet ve insani münasebetler. Soru. Bazen insanlığa hak ve hakikati anlatma adına ciddi gayret gösteren ve önde olan kimselerin yakın çevresiyle ilişkilerinde kırıcı olma veya baskıcı davranmaları gibi bir kısım problemler gözlenebiliyor. Bu konuda denge nasıl sağlanmalıdır? Cevap. İnsanlığın dertleriyle dertlenme ve bunların çözümü adına sürekli yeni projeler geliştirme çok önemli bir fazilettir. Fakat bunun faziletli olması da ihlaslı yapılmasına bağlıdır. Yoksa bir insanın yapmış olduğu hizmetleri kendini ifade etme veya arzuladığı bir paye ve makama kavuşma gibi dünyevi çıkarlara bağlaması, elde etmiş olduğu bütün uhrevi kazanımları harman gibi savurması demektir. Belki insanlığa hayırlı işler yapmış olan böyle birisi başkaları tarafından takdir görebilir. İsmi belli müesseselere verilebilir. Hatta her yere onun fotoğrafları asılıp heykelleri dikilebilir. Fakat onun ortaya koymuş olduğu amellerde rıza-i ilahi yoksa bütün bunların ona hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü o beklentilerine uygun olarak insanların teveccüh ve takdirini kazanmış ve dolayısıyla da amellerinin mükafatını bu dünyada tüketmiş olacaktır. Farklı bir ifadeyle söyleyecek olursak, alacaklarını insanlardan aldıkları için Allah'tan alacakları bir şey kalmayacaktır. Kur'an'ın اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Allah'ın verdiği o güzel ve hoş nimetleri israf edip bitirdiniz. Hakkınızı dünyada kullanıp ahirete bir şey bırakmadınız. Şeklindeki uyarı ve tehdit bildiren ifadeleri de buna işaret etmektedir. Nitekim hadisi şerifte de düşmana karşı mücadele etmiş, ilimle meşgul olmuş ve bol bol infakta bulunmuş fakat bütün bu amellerini Allah rızasının dışında başka beklentilere bağlamış olan kimselerin uhrevi perişaniyetleri çarpıcı ifadelerle tasvir edilmiştir. İnşallah kendisini insanlığa hizmet etmeye adamış gönüllülerden oluşan bu daire içerisinde sadece kendi dünyevi hedeflerinin arkasından koşan ve bu yüzden de ciddi bir darlığın mahkumu olan bu tür insanlar yoktur. Ben soluk soluğa hizmet eden adanmışlar arasında tamamen kendi hesaplarına ve dünyevi mülahazalarına bağlı hareket eden insanların bulunmadığı kanaatindeyim. Allah'ın izniyle onlar, yapmış oldukları hayırlı hizmetler vasıtasıyla bir yandan Allah'ın rızasını kazanmaya namzet olurlarken, diğer yandan da talep etmeseler bile insanlığa sunmuş oldukları hizmet vesilesiyle sonraki nesiller tarafından hayırla yad edileceklerdir. Hatta onlar, اَسْسَبَبُ كَالْفَعِلِ Bir işe sebep olan, onu yapan gibidir sırrınca, güzel işler yapmalarına vesile oldukları insanların ve hizmet adına açtıkları yoldan gelenlerin sevaplarına da ortak olacaklardır. İnsani münasebetlerde Kur'ani ahlak. Ne var ki, soruda da ifade edildiği gibi, bazı kimseler arz edilen bütün bu hizmetleri en güzel şekilde ifa etmenin yanında, Müslüman ahlakına aykırı bir kısım olumsuz tavırlara girebilirler. Mesela birisi hizmet adına güzel projeler düşünür ve insanların önüne yüksek hedefler koyar. Bu düşüncesinde de oldukça samimidir. Fakat beklentileri karşılanmadığı zaman kırıcı olur. Çevresindekilerin en küçük hatalarını, ufacık ihmallerini affetmez, ufak tefek arıza ve aksaklıklardan dolayı hemen öfkelenir, birilerine kızar ve böylece beraber çalıştığı insanları rencide eder. İşte böyle bir insanın Allah yolunda koşturma gibi bir mümin sıfatının yanında, başkalarına zulmetme ve onların kalbini kırma gibi küfür sıfatlarına da sahip olduğunda şüphe yoktur. Kur'an'ın Tebük seferine katılmayan bazı sahabiler hakkında beyan buyurduğu, خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Ayetinin de ifade ettiği üzere, bu kişiler güzel işlerine kötü şeyler karıştırmaktadırlar. Bu sebeple insanları sevk ve idare etmekle vazifeli bulunan kişilerin, hizmetlerinde başarılı oldukları ölçüde, insani münasebetlerinde de olabildiğine hassas olmaları gerekmektedir. Onlar, gördükleri hata ve kusurlar karşısında gönüllerini geniş tutmalı, beraber hizmet ettikleri insanlara karşı son derece şefkat ve mülayimetle yaklaşmalı ve mümkün mertebe af yolunu tutmalıdırlar. Bütün bunlar İslam ahlakı ile ahlaklanmanın bir gereğidir. Yoksa olmayacak şeylere öfkelenen, etrafındaki insanları kırıp geçiren ve en küçük sürçmeleri bile kocaman birer günah gibi büyüten bir insanın, en başta yapmış olduğu hizmetlere zarar vereceğinde kuşku yoktur. Çünkü böyle biri, çevresindekilerin kolunu kanadını kıracak, onların kuvve-i maneviyesini sarsacak ve onları ümitsizliğe düşürecektir. Belki de duruma göre onları küstürecek ve içinde bulundukları daireden uzaklaştıracaktır. Bunların her biri ayrı birer küfür sıfatıdır. Kendisinde bu kadar küfür sıfatı toplanmış bir insanın, Allah muhafaza buyursun, uzun süre İslami istikametini muhafaza etmesi çok zordur. Hazreti Bediüzzaman, "Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma," diyor. Bunları çoğaltabilir ve "bir şiddette, bir hiddette, bir öfkede batma" diyebilirsiniz. Halbuki öndekilere düşen vazife, arkasına aldıkları kimselerin heyecanlarını artırmak, ümitlerini şahlandırmak ve böylece onların daha verimli hizmet etmelerini sağlamaktır. Onlar hiç kimseye kızmadan, kusurlarını yüzlerine vurmadan ve aşk-ı şevklerini kırmadan hizmet edebilme adına kararlı olmalı ve alıştırma yapa yapa kendilerine bunu kabul ettirmelidirler. Esasen insanın sağlam bir dava düşüncesinin ve hizmet felsefesinin olması sadece güzelliğin bir yanını teşkil eder. Onun diğer yanında ise hizmet ederken ortaya konan tavırlar, davranışlar, sözler ve yol arkadaşlarıyla kurulan münasebetler yer alır. Eğer bir insan burada da başkalarına anlattığı güzellikleri sergileyebiliyor ve yaşayışıyla da başkalarına örnek teşkil edebiliyorsa, işte o zaman iki güzelliği kendisinde cem etmiş, bir araya getirmiş olur. Aksi takdirde ondaki güzellik mefluç, felçli olarak kalır. Dolayısıyla böyle bir kişinin öncelikle kendisinin rehabilitasyona ihtiyacı var demektir. Asıl suçlu kim? Öte yandan şunu da unutmamak gerekir. Bir insanın başkalarında gördüğü yanlışlıkları ve hoşuna gitmeyen tavırları, kendi günahlarının yüzüne çarpılması olarak görmesi mümince bir tavrın gereğidir. Böyle bir kişi başkalarında kusur arama zahmetine de girmemiş olacaktır. O, asıl suçluyu bulduğundan ötürü kolaylıkla onun çaresine bakabilecektir. Şayet bizim kendi kusurlarımız başkalarının bize karşı olumsuz tavırlarında ortaya çıkıyor, fakat biz sürekli dışarıda suçlu arıyorsak, onu bulmamız asla mümkün olmayacaktır. Bu sebeple beraber olduğumuz insanlar tarafından ne türlü bir muameleye maruz kalırsak kalalım, yapmamız gereken "acaba ben ne yaptım ki bu başıma geldi?" demektir. Sonrasında da Cenab-ı Hakk'a teveccüh edip istiğfar etmek ve kendimizi muhasebeye çekmektir. Belki atılmaması gereken bir yere taş atmış veya müstahak olmayan birine ok fırlatmışsınızdır ve o da size geri dönmüştür. Ya da haksız yere birisine laf çarptırmışsınızdır ve bir başkasının eliyle onun cezasını çekiyorsunuzdur. Belki de birisi hakkında suizanda bulunmuş veya bir ayıbından dolayı onu kınamışsınızdır ve Allah kınadığınız şeye sizi maruz bırakmıştır. Hatta bunların da birisinde mülahazalarınızı temiz tutamamış, iç istikametinizi koruyamamış ve kirli bir kısım tasavvurlara girmişsinizdir. Bunun neticesinde de can sıkıcı bir kısım olaylar başınıza gelmiştir. Yani insanın ayağına bir diken batmasına kadar maruz kaldığı bir kısım musibetler, ona ait bir kısım kusurların geriye dönmesi olduğuna göre, onun arkadaşları tarafından bir kısım sıkıntılara maruz bırakılmasına da aynı gözle bakılabilir. Zira Kur'an'da yer alan وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Ayet-i kerimesi bunun ilahi bir kanun olduğunu göstermektedir.